Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı Kadın Öykülerinde İstanbul. Hazırlayan Hande Öğüt. Türü öykü. Sel Yayıncılık. 2. baskı Mart 2009. ISBN numarası 978-975-570-344-2. Bu kitap 295 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ocak 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Kadın Öykülerinde İstanbul. Hazırlayan Hande Öğüt. Bu kitapta yer alan 29 kadın yazarımızın öykülerinde neredeyse her köşesinin bir hikayesi, her kaldırımında orada yaşamış insanların renkli izleri var İstanbul'un. Gündelik hayatın ayrıntılarındaki İstanbul, kadınların bakışıyla zenginleşiyor. Öykülerin içinde gezinirken satır aralarında kendi İstanbul'umuzla karşılaşıyoruz. Çağlarını yansıtan bütün sanatçılar gibi kitapta yer alan öykülerde yeni duyarlılıklarla yitip giden, değişen ve gelişen İstanbul'un edebiyatımıza etkilerini bulacaksınız. Yüzlerce yıllık tarih ve kültür birikimi olan derin siyasal ve toplumsal dönüşümler yaşayan İstanbul'u yazarlarımızın öykülerinden okumak onun son yıllarına tanıklık olacaktır. İstanbul'da doğmuşum ama hatırladığım İstanbul, tarlabaşının arasından eğile büküle geçen körüklü otobüsten öte görünenler, otobüsle oradan oraya taşınanlar ve sıkça hissedilen ağır bir endişe duygusu yalnızca. İlk çocukluğumun geçtiği Ambarlı'dan İstanbul'a ancak inildiği için orayı sınır dışı tutuyorum. Yemyeşil kocaman bahçeyi, gri kumsalı, sandal sefalarını, dalından meyve yeme heyecanını, kedileri, kuşları. Çünkü İstanbul'a indiğimizde bu pastoral kartpostal yerini bir üçüncü sayfa gazete küpürüne bırakırdı adeta. Beyoğlu'na çıkmak için geçilen Taksim, Tarlabaşı ve Tepebaşı, mağazaları, kalabalığı, hızlı karmaşasıyla bu kente dair endişeyi gizli gizli büyüttü içimde. O kadar büyüktü ki bu kent, hangi mağazanın önünde yorgunluktan düşe yazmıştım hatırlamıyorum. İlkokulu bir taşra kentinde bitirdikten sonra yeniden buluştum İstanbul ile. Ergenlik çağının tüm endişesini ikiye katlamış, benimle birlikte o da bir kat daha büyümüştü sanki. Görmüştüm ama bu büyümeyi yavaş yavaş. Tüm tatillerde soluğu İstanbul'da alırdık çünkü. O zamanlar İstanbul'a gelmek anneannemlere gelmekti. Tatil planlarında adı anılmazdı İstanbul'un, varsa yoksa anneannem. Bu kente dair her şeyle doluydu da orası ondan mı İstanbul yer değiştirirdi anneanneyle. Kalabalık, tantana, eğlenceli akşam yemekleri, komşu gezmeleri, kahve falları, geç sabah kahvaltıları. Bazen bir köy evinin tazeliği, bazen bir emekli balkon sefasının dinginliği. Endişeme alışmaya, hatta onu sevmeye başlamıştım. Kafası karışıklıklı halinden gizli bir haz duyan kadınlar gibi bu endişe, bu karamsarlık ve abartıdaki bu arabeslik beni besleyen, bitmek bilmeyen dinamizm ve tehlike ise kışkırtan bir kaynağa dönüştü. İstanbul'u bir kadına benzetirdi kimi ama benim için İstanbul bir kadına gitmekti. Bir kadına varmak ve onun arka bahçesinde kendi ruh iklimini yaratmak. Bu seçkideki kadın öykücüler bize kendi İstanbullarını, İstanbul ve kadını, İstanbul'da kadın olmayı anlattılar. Kadın olarak yazan her kuşaktan öykücünün yolu tarla başından geçti, Beyoğlu'nda bir pastanede soluklandı, kimi bu şehirde öldü, kimi bu şehrin pavyonlarında soldu. Kimi vapurlarca İstanbul doldu, kimi bir kedi yavrusuyla sarıp sarmaladı ona dair sevgisini. Ama tümü de sevdi İstanbul'u, direnmeyi, özgürlüğü ve yan yana yürümeyi sevdi, iyi bildiği için. Leyla Erbil, Nazlı Eray ve Şebnem İşigüzel'in daha önce yayımlanmış birer öyküyle katıldıkları seçkideki diğer tüm öyküler gözlerini mahmur bir sabaha ilk kez açıyorlar. Martı seslerinin peşi sıra. Hande Öğüt. Stella Acıman. Mahur Saz Semaim İstanbul'um. Niçin geçmiş zaman bizi kuyu gibi çekiyor? İyi biliyorum ki aradığım şey bu insanların kendileri değildir. Ne de yaşadıkları devre hasret çekiyorum. Hayır, muhakkak ki bu eski şeyleri kendileri için sevmiyoruz. Bizi onlara doğru çeken, bıraktıkları boşluğun kendisidir. Ortada izi bulunsun veya bulunmasın, içimizdeki didişmede kayıp olduğunu sandığımız bir tarafımızı onlarda arıyoruz. Çünkü bu Dağ-ı-Sıla'nın kendisi başlı başına bir alemdir. Onunla geçmiş hayatın en iyi izahını yapabiliriz. Ve biraz da böyle olduğu için onun ışığında daha içli, daha kendimiz olan bugünü yaşamamız kabildir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir. Rumeli Hisarı'ndaki çay bahçesinden karşı tepelerde artık iyice azalmış erguvan ağaçlarının görüntüsüne bakarak yazıyorum bu satırları sana. Bir zamanlar diye düşünmeye başlıyorum ama o zamanların da uzak olmadığı geliyor hemen aklıma. Henüz doldurulmamış Arnavutköy'ün sahilinde balık tuttuğum ilk bahar günleri başımı karşı kıyıya kaldırdığımda gözlerimi mor rengin en güzel tonuyla buluşturan onlarca erguvan ağacı ne zaman yerini beton apartmanlara bırakmış ve beni boğaz içine bağlayan zincirlerden birini hoyratça kırmıştı. Arnavutköy deyince aklıma mevsimi geldiğinde manavların önünden geçerken burnuma gelen o nefis kokunun büyüsüne kapılır ve küçük, alacalı renkli, yedikten sonra damakta inanılmaz bir tat bırakan o çileğe anında sahip olmak ister. Manava, 2 kilo verir misin derdim. Manavların baş tacıydı o yıllar Arnavutköy çileği. Tezgahların en ön sırasında elde örülmüş sepetlerin içine sanki bir inci kolye zarifliğinde özenle yaprakları üst üste gelecek şekilde dizilirler Arnavutköy çileği bunlar. Başka yerde yok hanımım diye malını öven manavın sesiyle gururlanırlar, mutfaklarda reçel olmayı, sofraları süslemeyi beklerlerdi. Kaybolan zamanın içinde önce çilek yetiştirilen topraklar betonlara yenilmeye başladı. Kimi toprak parçası kazma kürek tutan nasırlı ellere karşı koymaya çalıştı ama heyhat. Aç gözler, kuvvetli eller topraktan gelen hüzünlü sese kulak vermek yerine kazmayı onun böğrüne vurmayı tercih ettiler umursamazlıkla. Arnavutköy çileğini yetiştiren tarlalar yok oldukça sepetlerin boyları da küçülmeye başladı. Manav tezgahlarının ön sıralarında yine yerleri hazırdı ama güzellikleri hüznü barındırıyordu artık. Seneler önce bir sabah Arnavutköy'ün çarşısından gazete alırken sokağın köşesinde kaldırıma oturmuş yaşlı bir kadının önünde küçük bir sepet içinde Arnavutköy çileği görmüştüm. Yüksek apartmanların arasında zamana yenilmeyen küçük ahşap evinin bahçesinde yetiştiriyormuş meğerse. Her sene 10 küçük sepet verir o ufacık toprak parçası bana. Bir kısmını çocuklara, torunlara ayırırım. Birazını yerler, birazını reçel yaparlar. Kalanını da şu gördüğün sepetlere koyar, buraya gelirim. İnsanların şu küçük ama tadı büyük meyveyi unutmasını istemez şu kocamış gönlüm. Bilirim ki ben öldükten sonra çocuklarım o bereketli topraklarıma koca betonu konduracaklar. Şu gördüğün nimet artık olmayacak demişti yaşlı kadın. İlk ve son görüşüm olmuştu o yaşlı kadının yanında içi Arnavutköy çileği dolu, hasır sepetiyle ve yenilgilerin her geçen gün çoğalıyor İstanbul'um diye söylenmiştim sana. Hazır söz kaybettiğin tatlardan açılmışken içimi biraz daha dökeyim satırlara. Hatırlar mısın bilmem enginarı ne kadar çok sevdiğimi. Sözünü ettiğim mevsimi bile gelmeden her köşe başında renkli plastik leğenlerin içindeki limonlu suda yüzen ayıklanmış uçuk sarı ruhsuz enginarlar değil tabii ki. Hatırladın belli ki çünkü o yüzüne hüzün çöktü aniden. Diyeceksin ki enginarın ruhu mu olurmuş? Senin ruhun yok muydu bir zamanlar? Kaybetmeye başladığın ruhunun peşine düşmedin mi son yıllarda? Neyse bu konuya daha sonra dönmek istiyorum. Ben yine enginarlardan söz edeyim. Bayrampaşa enginarı. İnsanlar, özellikle gençler, Bayrampaşa'yı sınırları içinde barındırdığı cezaevinden dolayı bilirler. Şu an sanayi ve yerleşim bölgesi olarak kalabalıkların koşuşturduğu, plansız yapılaşmadan nasibini alan Bayrampaşa'nın yakın geçmişte çağla yeşili, yedikten sonra damaklarda uzun süre geçmeyen nefis bir tat barındıran iri enginarları yetiştiren tarlalardan ibaret olduğu zamanları unutmuş olamazsın. Zamana yenilmişliğin yüzünde bıraktığı derin çizgilerin hüzünle dolduğunu görür gibiyim. Ama ne yazık ki geriye dönüşümüz yok artık, birçok şey gibi. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin dükkanı önünden geçerken, mis gibi taze çekilmiş kahvenin kokusuna, dayanılmaz cazibesine karşı koyabilen kaç kişi vardır sorarım sana. Şimdilerde ise bakır cezvede, kısık ateşte telvesiyle sevişerek pişen bir fincan kahveye hasret kaldık. Gençlerimiz her köşe başında açılan şaşalı kafelerde cappuccino, espresso, kafe latte ile büyürken bir damak tadımız daha geçmişin doymamış kollarına doğru koşuyordu. Sen ise bir köşeye sinmiş, her zamanki sessizliğinle oturuyor, gözünden akan yaşlara sığınıyordun sadece. Düşünüyordum da ne mutlu günler yaşamıştık seninle. O genç ve güzel bedeninin anlamlı köşelerinden biri olan Yeşilköy'de paylaştıklarımızı unutmak ne mümkün. Şen kahkahalarımız, mutlu yüzlerimiz ile hayat bulurdu parke taşı döşenmiş sokaklar, yedi veren güller, salkım söğüt ve ıhlamur ağaçları. Hatırlar mısın? Sağlı sollu köşk ve yalıların çevrelediği sokaklarında, bisikletlerimizin üstünde rüzgarla yarış edercesine pedal çevirdiğimiz, bir söyleyip on güldüğümüz, herkesin birbirini tanıdığı, selam verdiği, hal hatır sorduğu, başımızda kavak yerlerinin estiği günlerimiz. Biliyor musun, Röne Park'ın asırlık çam ağaçlarının birinin gövdesine kazıdığımız isimlerimizin baş harfleri hala ilk günkü gibi duruyor. Eğreti çizilmiş bir kalp içinde iki harf, İ ve S. Sanki bizi bekliyor. Gelin gölgemde oturun, sizlere sunduğum acımsı kokumu içinize çekin. Engin maviliklere bakarak birbirinizin kulağına sevginizi fısıldayın diyor. Bir zamanlar bu ağaçların altında oynaşan, sivri kayalıkların üzerinden dalgalı denize bedenlerini bırakan çocukların, dört lisanı karma ederek konuştukları, bağırıştıkları günleri hatırladın sen de benim gibi, değil mi? Türkçe, Rumca, İspanyolca, Ermenice. Ayşe, Necmettin, Sabahattin, Laki, Dimitri, Seta, Aram ve Ester. Onların din, dil, ırk gözetmeksizin birbirlerine olan bağlılıklarına, sevgilerine, dostluklarına biraz kıskanarak bakardın ama çok da mutlu ederdi bu görüntü seni. Hoşgörümüzle, ezan sesine karışan çan sesiyle, çok dinli kültürümüzle övünürdün o yıllarda. Ezan deyince aklıma Mecidiye Camii'nin o güzel sesli, yakışıklı genç müezzini geldi. Rahmetli anacığım ve evimizin anası rahmetli Fatma Hanım'ı köşkün salonundaki camın kenarında duran iki berjer koltukta karşılıklı oturarak sessizce sabah ezanını dinledikleri ve dua ettikleri zamanları hatırlıyorum. Sabah makamının hakkını vererek gür, pürüzsüz sesiyle ezanı okur, ruhlarımızı rahatlatırdı o ses. Yakışıklı müezzinin uykusundan çalıp kendisini dinleyen bir hayran kitlesinin olduğunu bilir miydi acaba diye çoğu zaman düşünmüşümdür. Annem, bu müezzin kim bilir ne kadar güzel Türk sanat müziği okur, eminim değme şarkıcılara taş çıkartırdı derdi. Hatırlarsın, Türk sanat müziği hastasıydı annem. Ne güzel piyano çalar ve o güzel sesiyle en ağır makamlarda notalara dökülmüş eserleri söylerdi. Kolayına kimseleri beğenmezdi. Son senelerde seyretmeye mahkum olduğu televizyonda Türk sanat müziğinin namelerini yakalamaya çalışırdı kanalları tarayarak. Eski sanatçılardan birini gördüğünde güzel yüzüne hüzün çöker, gözleri nemlenirdi. Derin bir iç geçirir, ah nerede o eski gazinolar, nerede o eski şarkıcılar diye söylenirdi. Artık yerlerinde olmayan, yine zamana yenilen, kültür bozgununa uğrayan Taksim, Maksim, Casablanca, Küçük Çiftlik, Bebek Maksim, Taşlık Çakıl gazinolarının şaşalı günlerini, Zeki Müren'in sahneye adımını attığı anda yeri göğü inleten alkışları, platin rengi saçları şık tuvaletleriyle sahnede parlayan, sesinde Boğaziçi yaşanan sanatkar diye tanımlanan Behiye Aksoy'u özlediğini anlardım yüzüne yerleşen buruk ifadeden. Anacığıma, "Çal sevgilim için bir parça" dediğimde Rus yapısı eski piyanonun siyah beyaz tuşlarının arasından bestekar Refik Talat Altman'ın Mahur Saz Semaisi köşkün bahçesinde yankılanmaya başlar, akasya ve salkım söğüdün dalları müziğe eşlik eden minik serçe saka kuşlarıyla dolardı. Neden Mahur Saz Semaisi diye sorduğumda, "O kadar çok renk koku barındırıyor ki İstanbul'um, ona hüzün yaraşır" der, ellerini notalara teslim ederdi. Ne çok severdi anacığım seni. Zamana karşı direncini kaybetmeye başladığın senelerden birinde, sana olan sevgimin nefrete dönüşmeye başladığını hissetmiş ve bu duygunun derinleşmesine fırsat vermemek için senden uzaklaşmayı yeğlemiştim. Gittiğim yerin seninle uzaktan yakından alakası yoktu belki ama değişiminin tanığı olmayacaktım en azından. Sana o kadar kızgındım ki seni çok sevenlerin de senden uzaklaşmasını istedim. Ve anneme, "Bak buralar çok güzel, hadi yanıma gel artık, beraber yaşayalım" dedim. "Yapamam, buralardan ayrılmam kızım. Benim ruhumu tüm kayıplarına, değişimlerine, yenilgilerine rağmen İstanbul'dan başka hiçbir yer dolduramaz. Henüz onu özlemeye hazır değilim. Belki bir gün" demişti. O bir gün hiç gelmedi. Beyoğlu'nun Pera diye anıldığı yıllarda Galatasaray Lisesi'nin yan sokağında Ermeni bir ustanın elinden çıkma, önceleri Bukis apartmanı, Rum sahipleri 1964'te apar topar sınır dışı edildikten sonra Anadolu'nun bağrından kopup gelen yeni sahiplerinin koyduğu adla Bozoğlu apartmanında sana merhaba demişti annem. Pera'nın kozmopolit kalabalığında bonjour, kalimera, buongiorno, İyi günler sesleri eşliğinde tokatlayan oteli, markiz, lebon, baylan ve Nisuas pastanesi gibi zamana yenilen mekanlarda güzellikleri yaşadı doyasıya. Park otelin nezih salonunda sonradan eşi olan ilk aşkıyla orkestranın çaldığı vals ve tangolara dansıyla eşlik etti. Ben ise tarihin sayfalarını içinde barındıran otelin restoranında annemle yediğim Fransızların Chateaubriand diye adlandırdıkları içi yarı pişmiş soslu koca et parçasını hatırlıyorum hayal meyal. Çocukluk işte. İnsan o zamanlar o görkemli ve zarif otelin yerini hiç bitmeyecek çirkinlik abidesi bir beton yığınına bırakacağını bilemiyor. Yıllar sonra otelin barını Nişantaşı'nda müdavimi olduğum Zihni Bar'da gördüğümde sevinçle hüznü bir arada yaşamış, parmaklarımı 1925 yılında bir İtalyan ustanın elinden çıkma, gül ağacı, masif meşe karışımı barın üzerinde gezindirirken, "Kim bilir ne hikayelere tanıklık ettin sen" diye düşünmüştüm. Neo-barok üslupta yapılmıştı. Kemerli girişinin üzerindeki alınlığa garlandlar işlenmişti. Alınlığın tam ortasında oymalı bir saat, saatin üstünde bir insan başı yontusu, iki yanında içinden meyveler dökülen deniz külahları vardı, diye anlatır Jacques Delon, Eski İstanbul'un Yaşayan Tadı adlı kitabında. 10 Mayıs'ı 11 Mayıs 1978'e bağlayan gece yarısı, Beyoğlu'nu birbirine katan korkunç bir gürlemeyle çöken çiçek pasajını. Bir zamanlar menekşe, sümbül ve mimoza kokularının hüküm sürdüğü pasaj 1940'lardan sonra yerini yavaş yavaş meyhanelere bırakıyor ve gün geliyor meyhaneler sayılarıyla çiçekçileri alt ediyordu. Bina 102 senenin yorgunluğunu üzerinde taşıdığını anlatmaya çalışıyordu ama dinleyen yoktu. Beyoğlu'na her gittiğimde önünden geçerken başımı aksi istikamete çevirir, onun o yüreğimi acıtan mahzun haline bakmazdım. 10 yıl sonra Beyoğlu Belediyesi'nin öncülüğünde yenilenerek açıldığında eski Cité de Pera'nın yerinde yerler esiyordu. Tek tip masalar, garsonların tek tip kıyafetleri, tepelerde sıra sıra asılmış kötü birer taklitten öte geçmeyen Art Nouveau fenerlerin ışığında ruhunu geçmişe teslim etmiş bir çiçek pasajı. Ruhumu ısıtacak, eski günleri hatırlatacak tanıdık bir insan, bir obje arıyor gözlerim. Madame Anait'i görüyorum. Artık ayakta dolaşamıyor, köşeye konulan bir iskemlenin üzerinde boynuna astığı akordeonla zaman doldurmaya çalışır bir halde masalara dizilmiş insanları inceliyor. Göz göze geliyoruz bir an. Eski bir tanış görmenin mutluluğuyla gülümsüyor, akordeonun tuşlarına daha bir istekle basıyor sanki. Birbirimizin gözlerinin içinde yakın geçmişi yaşayarak bitiriyoruz o geceyi. Yakın geçmiş deyince Yeşilçam sokağındaki Bab kafeterya geldi aklıma. Çocukluğumu geride bıraktığım ilk gençlik yıllarım, en sevdiğim parçam, Beyoğlu'nun o yıllardaki en popüler mekanı, yani 68-70'li yıllar. Varlığını hala koruduğun Emek Sineması'nın kalın kadife perdelerinin ardına gizlenmiş geniş ekranda film seyretmek ne büyük mutluluk verirdi bana. Film bittikten sonra sinemadan çıkar, hafif eğimli yokuşun aşağısında sağ köşede beni bekleyen Bab kafeteryaya atardım kendimi. Geniş salonu, lezzetli yemekleri, güler yüzlü personeli, Yavuz Özkan, Ertem Eğilmez, Ömer Kavur, Orhan Elmas, Memduh Ün gibi ünlü yönetmenleri, Kemal Sunal, Fatma Girik, Adile Naşit, Tarık Akan gibi ünlü aktris ve aktörleri, Yasin Gökmen gibi Galatasaray'ın popüler futbolcularının vazgeçemediği bir mekan olarak yaşamımda çok önemli bir yeri kaplardı Bab Kafeterya. Kapının girişinde sağ köşedeki müzik kutusundan dönemin en yeni yabancı müziklerini içine para atarak dinlerdik. 45'lik plakların dönemiydi. Mekanın sahibi Aslan Bey sürekli yurt dışına gider, en yeni plakları alır ve bizlere sunardı. 1963 yılında açılan mekan 80'lerin sonuna gelindiğinde eski popülerliğini yitirmeye başlamıştı. Orası da senin baş döndürücü değişim hızına çok mücadele etmesine rağmen dayanamadı. Kendini fast food ve lahmacun kültürüne teslim etti. Bab Kafeterya'nın bu değişimini de biz içimize sindiremedik ve terk etmeyi yeğledik. Anılarımızın arasına yerleştirdik. Kısa bir süre sonra o da bu değişime ayak uyduramayacağını anladı ve bir başka maceraya doğru savruldu gitti. Sen benim yedi tepeli sevgilimdin bir zamanlar ama ruhunda var olan fahişeliğe yenildin ve 77 tepeye ulaştın. Önceleri beni aldatmana seyirci kaldım, üzüntümü içime gömdüm. Güzel, zarif bedenine vurulan her balyoz, üzerinden geçen her buldozer benim ruhumu yaraladı ama aldırmadın. Sanki beni yanından uzaklaştırmaya çabalıyordu. Kulağıma, biz Heybeli'de her gece, sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Çek küreği güzelim, uzanalım göksuya. Kalamış gibi sevdiğim şarkıları söylemez oldun. Önceleri güzel yüzünde başlayan karalık yavaşça bakmalara, dokunmaya kıyamadığım ince bedenini sarmaya başladı. Bedenin artık bu yükü taşıyamaz olmuştu. Ama en önemlisi kaybetmeye başladığını hissettiğim şey ruhundu. Gözlerinde nem, yüzünde acı, benden yardım bekliyordun ama ben ne yaptım? Bedeninde sağlam kalan yerleri kurtarmana yardımcı olmaktansa seni kör kazmalara kurban vermeyi tercih ettim. Yani kaçtım. Ruhum acıyor, bedenim sızlıyor diye yakınıyordun son zamanlarda. Her geçen gün bedeninin biraz daha yaşlandığını, yüzünün solduğunu, ruhunun eridiğini görmemek için senden uzaklaşmanın yollarını arıyordum ben, sen acı çekerken. Sana gidiyorum artık, senden ayrılıyorum dediğim gün üzüntünü yağmur olarak üzerime dökmüş, gözyaşların her yanımı ıslatmıştı. Son gün bedeninin en sevdiğim yerlerini, Sultanahmet'i, Mısır Çarşısı'nı, Beyoğlu'nu, Kule Dibi'ni, Yeşilköy'ü, Cihangir'i, Nişantaşı'nı dolaşırken bana bir gazetede çıkan yazıyı okumam için verdin. Bir paragrafı özellikle siyah kalemle ayırmıştın. Soyun buralı mı, başka yerden mi, kız sen İstanbul'un neresindensin? Polonezköy muhtarı Daniel Ohotski, 5. göbek, doğma büyüme İstanbullu. İstanbul Belediye Başkanı Artvinli, Şişli Başkanı Erzincanlı, Eminönü Başkanı Malatyalı, Pendik Başkanı Sakaryalı, Ümraniye Başkanı Balıkesirli, Üsküdar Başkanı Trabzonlu, Kadıköy Başkanı Muşlu, Gazi Osman Paşa Başkanı Kastamonulu, en ünlü restoranı Konyalı, Gazi Osman Paşa da Tokatlıydı zaten. Yılmaz Özdil, Hürriyet Gazetesi, 8 Eylül 2007. Yazıyı okuduktan sonra yüzüne utançla baktığımı hatırlıyorum. İşte beni bunlara teslim ettin demiştin yüzümün o halini görünce. İçtiğim çayın boğazımdan aşağı inmediğini hissediyordum. Tıkanmıştım. Haklıydın. Seni bu hale ben getirmiştim. Sevgime sahip çıkamamıştım. Ve artık ikimiz için de çok geçti kaybettiğimiz, geçmişin derin karanlıklarına teslim ettiğimiz şeyleri eski haline döndürmek. Son gecemi bir arkadaşımın Cihangir'deki evinin terasından tarihi yarımadayı seyrederken gözlerimden akan yaşlar yağmur oldu. Gecenin sessiz karanlığında Topkapı Sarayı'nın sarı ışıklar altındaki puslu görüntüsü, Marmara Denizi'nin lacivertinde süzülen yolcu gemilerinin sirenleri, tepemde çığlıklar atarak dolaşan martılar bana seni ne kadar çok sevdiğimi ve asla senden kopamayacağımı anlatmaya yetmişti. Hiçbir söz söyleyemedim sana giderken. Suçluluğun verdiği utanç her yanımı sarmıştı çünkü. Sen de vedalardan hoşlanmazsın ve bir gün mutlaka sana dönüleceğinden eminsindir zaten. Ve affet beni sevgilim, sana yaptığım tüm kötülüklerden dolayı. Bekle beni hüzün şehrim, mahur saz semaim. Seni çok seviyorum, İstanbul'um. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.